Ayrım 19, sayfa 237. At, Stephen James. 43. Bölüm. 45 dakika kadar önce Margaret'le yaptığım telefon konuşmasından bu yana en iyi yaptığımı düşündüğüm şeyle uğraşıyordum. Fakat artık bundan o kadar emin değildim. Coğrafi profille ne kadar uğraşırsam uğraşayım, elle tutulur bir sonuç elde edemiyordum ve artık aklıma yeni bir fikir de gelmiyordu. İtiraf etmekten nefret etsem de John'un kurbanlarını ve suç işlediği bölgeleri rastgele seçerek bizi yanılttığına inanmaya başlamıştım. Gözlerimi ovuşturdum. Sandalyemi geri iterek ayağa kalktım ve sırtımı esnettim. 18. kattaki ofisimin penceresinden Denver şehri görülüyordu. Gözlerimin aynalı cam kaplı gökdelen otel ve banka binaları arasında gezinmesine, Denver'ın merkezinde dolanmasına izin verdim. John aşağıda oralarda bir yerlerde yaşıyordu. Ya da yaşamıyordu. Belki bir gezgindi, sadece oradan oraya dolaşan. Kol kaslarım, omuzlarım, boynum, düş kırıklığı ve öfkeden kas katı kesilmişti. Onu bulmak zorundasın Pat, onu yakalamak zorundasın. Bakışlarım bulunduğum binanın tam çaprazındaki Denver'ın ilk mahkeme binasına takıldı. 1910'da 20. yüzyıl mimarisinin ilk örneği ve batıda adaletin bir şahidi olarak inşa edilmişti. Yalnızca 4 katlı olmasına rağmen heybetli, görkemli bir yapı olarak tüm bloku kaplıyordu. Penceremden çatının hemen altında tüm binayı çepeçevre dolaşan, büyük harflerle yazılmış frizini okuyabiliyordum. Nulli negabimus, nulli differemus, jutitiam. Tessa ortaokulda Latince görmüştü. Bundan birkaç ay önce yabancı dil bilgisiyle fiyaka yapabilme şansı vermek için onu şehir merkezine getirmiştim. Binanın önünden geçerken yukarı bakıp, ''Baksana şu Latince değil mi?'' diye sordum. Fakat o yazıyı çoktan fark etmiş ve çevirmeye başlamıştı bile. ''Evet ama çevirmek biraz zor.'' Biraz morali bozulmuş gibiydi. Bense bunun onu birazcık da olsa zorlamış olmasından memnundum. Bence şöyle olabilir. Adaleti ne kimseden esirger, ne kimse için erteleriz. Ama differemus ayrımcılık yapmak olarak da çevrilebilir. Yani hemen hemen kimsenin adaletten kaçmasına ya da kimsenin adaletten ayrıcalıklı olarak faydalanmasına izin vermezlermiş. Tessa geveledi. Evet, zenginsen belki. Ani olmuştu. Ondan böyle bir yorum beklemiyordum ve söylediklerine itiraz etmem gerekiyormuş gibi hissetmeme rağmen kısmen haklı olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle cevap vermek yerine onu binanın güneybatı cephesine doğru götürerek ikinci Latince frizi göstermek istedim. Fakat ben bu fırsatı bulamadan o hiddetle binayı işaret ederek buna inanabiliyor musun diye çıkıştı. Latince frizi göstermiyordu. Nereye baktığını anlamamıştım. Ne? Oraya bak derken çeneme hafiften dokunarak başımı binanın köşesindeki şatafatlı taş girişin üzerine mermer harflerle yazılmış yazıya çevirdi. İki sözcük okunuyordu. Hakim girişi. Yüzyıldır filan orada duruyor dedi. Hakimler oradan giriyor işte. Şaka mı yapıyorsun? Bu seni rahatsız etmiyor mu? Neden edecekti ki? G harfini küçük yazmışlar. Buna ne cevap vereceğimi bulmaya çalışırken Tessa binanın bu tarafında görmesini istediğim cümleye göz attı. Tamam, bu Cicero'dan daha bilindik bir söz. Latince dersinde öğrenmiştik. Hukuk kimseye haksızlık yapmaz, kimseye adaletsiz davranmaz. Kimseye adaletsiz davranmaz. İşte şimdi Tessa ile geçirdiğim o günü düşünürken geçen gece Calvin'in söylediği sözler kulaklarımda çınladı. Bizim hukuk sistemimiz doğruluk veya adaletten çok cezalar ve temyiz davaları ile ilgileniyor. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Sadece bunu itiraf etmek konusunda ketum davranıyoruz. Tessa ilk cümlede belirtilenlere katılmamış olabilirdi ama ben ikincisinin de doğruluğundan şüphe etmeye başlamıştım. Çünkü hukuk zaman zaman kanunsuz olabiliyordu. Bazen adalet yerini bulamayabiliyordu. Aklımdan bunları geçirirken kapımın tıklatıldığını duydum. Döndüm, girin. Kapı çoktan ardına kadar açılmıştı. Çeyen içeri dalarak masama büyük sarı zarflara benzer bir dosyayı çarptı. Madenin sahibinin kim olduğunu öğrendik. "44. bölüm. Adı Thomas Bennett dedi. Burada Denver'da yaşıyor. Wells Fargo Bankası'nda hafta sonları denetçi olarak çalışıyor. İşten yaklaşık 45 dakika önce çıkmış. Ya cep telefonu kapalı ya da cevap vermiyor. Önemli olmayabilir. Fakat aracının GPS'i de sinyal vermiyor. Eşi cep telefonunu asla kapatmadığını ve bu zamana kadar evde olması gerektiğini söyledi. Klavyemin önüne geçtim. Ev adresini biliyor musun? Elbette. Adresi şuraya bir girelim. Bakalım sıcak bölge sınırları içinde mi yaşıyor? Verdiği adresi coğrafi profil sistemine girerken Çeyen, terapist ya da evlilik danışmanı fikrinden bir şey çıkmadığını söyledi. Sende ne var ne yok diye sorarken ekrana bakıyordu. Herhangi bir gelişme var mı? Pek sayılmaz. Her bir kurbanın kullandığı güzergahlar için ayrı birer renk kullanarak verileri Denver Metroplex'inin 3 boyutlu bir haritası üzerine yerleştirdim. Ortaya çıkan görüntü rengarenk bir tabak spagettiye benzemişti. Yanıma belki de gereğinden de fazla yakınıma bir sandalye çekip oturdu, bir şey demedim. Söyle bakalım dedi, nedir bu baktığım şey? Araştırmalarımdan bazılarına aşina olduğunu hatırlayarak, fakat diğer taraftan jeo uzamsal araştırmanın onun uzmanlık alanına girmediğini de göz önünde bulundurarak Arap saçına dönmüş renkli çizgilere işaret edip John'un evinin bulunduğu bölgeyi bulmaya çalışıyorum. Bu nedenle suçların işlendiği saatlerde her gün trafik sıkışıklığı yaşanan noktaları temel alarak Denver'ın en çok kullanılan yollarını sisteme kaydettim. Sonra bunları kurbanların düzenli olarak kullandığı güzergahlarla kıyasladım. Fakat şimdiye kadar hatta Bennett'ın adresiyle bile veriler bize istediğimizi verecek gibi görünmüyor. Tamam dedi parmaklarını masaya bırak. Bunu iyice bir düşünelim. Zamanlama ve mekan öyle değil mi? Evet. Kimden geldiği belli olmayan ihbarların ne zaman yapıldığını biliyoruz. Doğru. Şu ana kadar işlenen suçların çoğunda kaçırılma ya da cinayet yeri ve saatini de biliyoruz. Onları da sisteme çoktan girdim. Kalkıp kitaplığa doğru ilerledi. Ve hastanenin girişindeki video görüntüleri sayesinde Kelsey Nash'in de morga ne zaman vardığını biliyoruz. Bridget Marcello'nun Tyler'a götürdüğü Çin yemeğini ne zaman aldığını biliyoruz. Ve diye devam etti. Bridget Marcello'nun cesedini attıktan bir süre sonra John'un Chicago'ya uçtuğunu ve Denver'a geri döndüğünde havaalanından morga arabayla geldiğini de biliyoruz. Tam bir şey söyleyecektim ki duraksadım. Ne? Şey, yani kesin değil tabii ama en azından mümkün. Madendeki sesli mesaja dayanarak John'un Bridget Marcello'nun cesedinden kurtulduktan sonra Chicago'ya gittiğini farz edebiliriz. Farz etmeyi sevmem. Ama farz ediyorsun zaten. John'un Chicago'ya uçakla gitmediği ön kabulünden yola çıkarak çalışıyorsun. Verilerini John'un en azından bir kere de bu şekilde gittiğini farz ederek düzenleyip kontrol etmek mantıklı olmaz mı? Çeyen'in yüzüne bir süre baktım. Onun bürodan olmadığı ve geçtiğimiz sene içinde yalnızca 5-6 davada birlikte çalışmış olduğumuz halde bana ortağınmış gibi gelmeye başladığını fark ettim ve bu hoşuma gitti. Haklılık payın olabilir. Bunu söylemeye dilim varmıyor değil mi? Bilemezsin. Lien Hua ile birlikte çalıştığımız davalar aklıma hücum etmeye başladığı sırada onları bir kenara iterek John'un hangi havaalanını kullanmış olabileceğini bulmak amacıyla FAA arşivine girip son 3 günün kalkış ve varış çizelgesini incelemeye koyuldum. Çiftlik Clear Creek bölgesinin güney kıyısında Denver'a 50 dakika uzaklıkta ve Rocky Dağları'nda Mile High City'den 900 metre daha yüksekte yer alıyordu. sık karaçam ormanlarıyla ve Rocky dağlarının sarp kayalıklarıyla çepeçevre sarılı arazi içinde bir iki çam ağacının olduğu sürülmüş birkaç tarla vardı. Ulusal orman alanı sınırları çiftliğin üç tarafını çevrediyordu. Arazi boğazından kan fışkırırken kendisini seyreden adama miras bıraktığı 3 hafta öncesine kadar Elvin Daniels'a aitti. Güneşin kızıl ışınları gökyüzünde parıldıyordu. Ayrıca arazi uzak bir patikanın sonunda bulunduğundan ve Clear Creek bölgesinin güzide insanları pek suya sabuna dokunan tipler olmadığından Giovanni'nin öldürdüğü kendi halindeki çiftlik sahibiyle iki lafın belini kırmak için uğrayan komşularla ilgili sorun yaşamamıştı. Piney Oaks yoluna döndü. Çiftliğe yaklaşık 8 kilometre kalmıştı. Denver Uluslararası Havaalanı ve Colorado Springs Havaalanlarının uçuş çizelgelerini incelemek sadece birkaç dakika sürmüştü. Ben bununla uğraşırken Cheyenne'de büyük boy bir Denver haritası çıkarıp masamın diğer ucunda onu açıyordu. Kalkış ve varış zamanlarını Sebastian Taylor'ın cesedinin bulunduğu yeri ihbar etmek üzere Cuma günü gelen çağrının saatiyle karşılaştırdığımda John'un Colorado Springs yerine Dia'dan uçmuş olması gerektiğini gördü. Ana merkezlerimin tamamını kapsamak üzere yolcu listesiyle şüpheli listesindeki tüm isimleri girdim ve şu güne kadar John'un ne kadar dikkatli hareket ettiğini de göz önüne alarak hiçbir eşleşmeyle karşılaşmadığımda pek de şaşırmadım. Güncel sünümleme mesafesi teorilerini temel alarak verileri araştırıp Bearcroft madeni ile Taylor'ın evi, Cherry Creek Baraj Gölü ile havaalanı ve havaalanı ile Baptist Memorial Hastanesi arasında John'un yolculuk etmesi muhtemel saatlerdeki en olası güzergahları hesapladım. Enter tuşuna bastım. Sıcak bölge şehrin batı yakasına kaydı. Bir dava esnasında işler kızıştığında hissettiğim o tanıdık ürpertiyi duydum. Tazı sahiplerinin listesi var mı sende? Gregor'a sorayım, konuyla o ilgileniyordu. Telefonunun tuşlarına basarken ben de uydudan Denver Metroplex'inin görüntüsünü getirdim ekrana. Bir dakika sonra Cheyenne'in kendisini attığın diğer ucundaki kişiye tanıttığını duydum. Tazıları sor dedim. Clear Creek bölgesinde yakın zamanda tazı satın alan biri var mıymış? Soruyu aktardı ve cevabını dinlerken başıyla yanıtın olumlu olduğunu işaret etti. Ardından telefonu ağzından uzaklaştırarak bana Elvin Daniels adında bir adam 10 gün önce Mastercard'la almış bölgenin güneyinde bir çiftlikte yaşıyor dedi. Lokasyon yeni sıcak bölgenin yalnızca birkaç kilometre dışındaydı. Adını aratıp adresini buldum. Falcon kullanarak görüntüyü büyüttüm. Son uydu geçeli 3 dakika olmuştu. Ancak çiftliğe giden toprak yoldan yukarı tırmanan bir aracın görüntüsünü elde etmiştik. Infinity'nin camları filmliydi. Bu nedenle sürücünün yüzünü görmek imkansızdı. Görüntüyü arabanın arka çamurluğuna odaklayarak plakasını okumaya çalıştım. Cheyenne telefonda biraz konuştuktan sonra bana dönerek DMV kayıtlarına göre Elvin 72 yaşında yani muhtemelen katilimiz o değil. O çiftliğe gitmen gerek Pat. Resmi dondurup büyüterek Cheyenne'e seslendim. Bize bir helikopter bul. Çözünürlüğü arttırdım. Evet işte bu. Aracın plakasını büyüttüm ve numaraları kaydettim. Cheyenne yanı başımda bir chopper istediğini bildiriyordu. Dispatcher departmanın helikopter pilot şefi Cody Howard'ı önermiş olmalıydı ki Cheyenne oldukça kaba bir tavırla bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Cody ile uçmuyorum. Bizi Albay Freeman'ı ayarla dedi. Bu ses tonu beni şaşırtmıştı. Fakat bu sırada aracın sahibi ekranımda belirince neden Cheyenne'in albayla uçmayı istediğine kafa yormayı bıraktım. Infinity Thomas Bennett'a aitti. Bearcroft madeninin sahibi. Sandalyemi devirerek ayağa fırladım. Gidelim. Koridora çıktığım esnada cep telefonumla alelacele haberleşme dairesini arayıp bize birkaç araba ayarlamalarını ve Elvin Daniels'ın evine bir ambulans göndermelerini istedim. 45. Bölüm Cheyenne ve ben yol boyunca iletişim halinde olabilelim diye mikrofonlu kulaklıklarımızı takarken Albay Cliff Freeman helikopteri çalıştırdı. Helikopter havalanırken cep telefonumu kullanarak Thomas Bennett ve Elvin Daniels'ın DMV fotoğraflarını bulmaya çalıştım. Böylece eğer ikisinden biri çiftlikte ise onları görür görmez tanıyabilecektik. Resimleri bulduğum sırada Rocky Dağları etekleri üzerinde süzülüyorduk. Giovanni bilinçsiz haldeki Thomas Bennett'ı ahıra sürükleyerek etrafa saçılmış saman ve otların ortasında yere bıraktı ve yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki ahır kapısını kapatıp yalnızca içeriden açılabilecek şekilde sürgüledi. Böylece ahıra sadece malzeme odasından geçilebilirdi. Kapılar kapalıyken ahır ancak tavandaki kirişlerden sarkan bir iki ampulle ve yapının doğu cephesindeki 4 küçük pencere sayesinde aydınlanıyordu. Kurumuş gübre ve tozlu samanın yaydığı kokulara Giovanni alışkındı. Fakat şimdi buna bir de tazının kafesinin zeminindeki birikmiş idrarının kesif kokusu katılmıştı. Kafes ahırın ortasında yaklaşık 7-8 metre ötede, çatı kirişlerine 4 zincirle asılı halde yerden 90 santimetre yüksekte duruyordu. Giovanni tüyleri pırıl pırıl parlayan kuzgun karası tazıya 11 yaşındayken karnına bıçak sapladığı büyük annesinin ardından Nadine ismini vermişti. Neydi'nin 4 gündür hiçbir şey yemediği için önüne ne eti koyarsan koy büyük bir iştahla yiyeceği belliydi. Hareket etse dahi. Kafesin arkasında bir tekerlekli sandalye vardı. Fakat ahırın tabanı su birikintileri ve gevşemiş tahtalarla dolu olduğu için bununla Thomas'ı diğer tarafa götürmek zor olacaktı. Bu sebeple Giovanni adamı bacaklarından yakalayıp çer çöp arasından odanın diğer ucuna sürükledi. Atların durduğu bölmelerin önünden geçerken yalnızca iki at vardı ahırda, Appaloosa ve Siyah Kısrak kapılarının ardından onu izlediler. Appaloosa kişneyip altındaki saman balyasını tekmelerken Giovanni onu görmezden geldi. Neydiğin için özel yapılan kafesin önünde durdu. 1,2 metre genişliğinde, 2,4 metre uzunluğunda ve ayakta durmasına yetecek kadar uzun. Tazı içinde sabırsızlıkla oradan oraya giderken kafes ağırlığından ötürü hafifçe sağa sola yalpalanıyordu. Giovanni Bennett'ı tekerlekli sandalyeye oturttu. Nadine kafesin içinde vahşice havlıyordu. Durdu, gözlerini Giovanni'ye odakladı, hırlamaya başladı. Nadine'in biraz sabırsız davranacağını tahmin ediyordu. Fakat gırtlağından çıkan kısık vahşi ses onu şaşırtmıştı. Hayvana hafta boyunca verdiği amfetamin onu beklediğinden de fazla saldırganlaştırmış olmalıydı. ''Sakin ol kızım'' dedi. ''Akşam yemeğin hazırlanıyor.'' Bennett'ın hissiz vücudu sandalyenin üstüne yığılıp kalmıştı. Bu yüzden Giovanni adamı düzgün oturtmak için biraz uğraştı. Ardından malzeme odasının yanındaki tezgahtan bir rulo kolibandı alarak hazırlıklara başlamak üzere sandalyeye yaklaştı. Tüm uçuş süresini dava ile ilgili bildiklerini Thomas Bennett'ın katil mi yoksa kurban mı olmasının daha imkan dahilinde olduğunu düşünerek geçirdim. Ancak elimde iki ihtimali de ne doğrulayacak ne çürütecek veri vardı. 1,5 saatten az bir süre içinde çiftliğe varmıştık. İşte Diyar'ın hemen dışında park halindeki gri Infinity FX50'ye işaret ederek seslendi çayın. Evle ahır arasında genişçe bir arazi uzanıyordu. Fakat sağda solda o kadar çok çam ağacı vardı ve arazi yer yer öylesine engebeliydi ki iniş yapmaya elverişli bir nokta göremiyordum. Cliff'e ne düşündüğünü sordum. Başını salladı ve evin 700-800 metre uzağında görülen çayırlık alanı göstererek inebileceğim en yakın nokta güneydoğu yönündeki tarla dedi. Cheyenne'in ne kadar hızlı koşabileceğini kestiremiyordum ama formda görünüyordu. Bense geçen kış bacağımdan vurulduğumdan bu yana pek fazla koşu yapmamış ama yine de kendimi oldukça iyi toparlamıştım. Bu nedenle çiftliğe 3 dakikadan kısa bir sürede ulaşabildim. ''Koşmaya hazır mısın?'' diye sordum Cheyenne'e. Gözleri parladı. ''Yarışacaksak?'' ''Bu kadından hoşlanıyordum, hem de çok. Cliff'in omzuna vurarak bizi yere indir.'' dedim. Başıyla onayladıktan sonra helikopteri ağaçlar arasındaki bir açıklığa yönlendirdi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 248.